Ayrım 8, sayfa 85. İnferiz, mahvi eğilmez. Komiser Murat'ın bu son cümlesinden sonra ona haksızlık ettiğini düşünmüş olmalı ki biraz önce kesmiş olduğu açıklamalarına devam etti. Demin Hale Hanım'dan söz ediyorduk. Mehmet Ağa'nın tek mirasçısı olan Hale 32 yaşında, mimar. Bir danışmanlık şirketinde proje yöneticisi olarak çalışıyor. Verdiği ifadeden anladığım kadarıyla çalışma saatleri oldukça esnek. Yani günde 8 saat işinin başında olmak zorunda değil. Daha çok danışmanlık yaptıkları şirketleri ve Kamu Yatırımları Bakanlığı'nı ziyaret ediyor, arada da evden çalışıyor. Eskiden babasının yanında çalışan sevgilisi Emre ile olan ilişkisinden Mehmet'in hiç hoşlanmadığını ve bu ilişkiye son vermediği için onu evlatlıktan reddettiğini biliyoruz. Bunun üzerine Hale de evi terk etmiş ve bir daha hiç dönmemiş. Babasına öylesine kızmış olmalı ki öldürüldüğünü öğrendiğinde bile eve gelmedi. Beni arayıp bilgi aldı, sonra da karakola gelip kısaca ifade verdi. Emre'nin ifadesini aldınız mı komiserim? Henüz almadım. Onu araştırmam biraz daha ilerledikten sonra ifadeye çağıracağım. Bakalım oradan neler çıkacak? Murat biraz düşündükten sonra konuyla ilgili bazı kuşkularını komiserle paylaşmasının doğru olacağı kanısına vardı. Komiserim, ben bu Mehmet H.'nin üst düzey bazı yetkililerle parasal ilişkilerinin olduğundan kuşkulanıyorum. Komiser bu açıklamaya tepkisiz kaldı, pek şaşırmamış gibiydi. Sanki böyle bir şeyi zaten tahmin ediyor ya da biliyor gibi görünüyordu. Rüşvet gibi bir şeyler mi? Olabilir, elimde henüz bu konuda hiçbir bilgi ya da belge yok. Ama devlet kurumlarıyla ve yetkilileriyle ilişkilerine baktıkça bu kuşkum büyüyor. Nasıl yani? Peş peşe büyük ihaleler almış. Bunlar hep aynı kişinin alması çok kolay değil. Anlıyorum. Biz mali polisle birlikte Mehmet E.'nin evinde ve holdingde mahkeme kararıyla arama yaptık. Defter ve belgelere el konuldu. Bunları inceliyorum. Ben holdingdeki aramayı yönettim. Evdeki aramanın başında bir komiser arkadaşımız vardı. Evde bizim konumuzla ilgili bir şey bulunamadı. Murat burada sustu. Bir sonraki cümleyi söyleyip söylememekte kararsız gibiydi. Komiser iç geçirdi ve sonra sordu. Ama siz tatmin olmadınız, doğru mu düşünüyorum? Evet, doğru düşünüyorsunuz. Deneyimlerimiz özellikle bu tür kayıt dışı ödemelerin bulunduğu durumlarda kişilerin mutlaka bunları kaydettiği özel bir defteri olduğunu gösteriyor. Holdingdeki aramada böyle bir deftere rastlamadık. Bu defterin evde olduğundan kuşkulanıyorsunuz. Evet komiserim, bence evde böyle bir defter olabilir ve bu defter bizim yolumuzu aydınlatabilir. Komiser ayağa kalktı ve Mehmet H.'nin fotoğrafının olduğu panoya gitti. Oradaki bazı gazete küpürlerini gösterdi. Bakın, burada da haberler var zaten. Rakipleri Mehmet H.'nin devlet katında korunup kullandığından şikayet ediyorlar. Bunlar benim de dikkatimi çekmişti. Devletten en büyük ihaleleri sizin dediğiniz gibi yasa dışı bazı ilişkiler sonucu almışsa rakipleri Mehmet H.'ye kin güdüp onu öldürtmüş olabilir. Evet, bu şekilde elenmiş olmak rakiplerini fazlasıyla kızdırmış olabilir. Bu tezi zayıflatan tek şey Mehmet Ağa'nın işini tasfiye etmiş olması. Yani artık rakiplerine engel olması söz konusu değildi. Sadece eski bir kin ve düşmanlık olabilir. O da ne kadar güçlü bir ihtimal bilmiyorum. Haklısınız komiserim. Bu yönüyle bakınca rakiplerinin bu cinayeti işlemesi ihtimali oldukça zayıflıyor. Öte yandan parasal ilişkide bulunduğu siyasetçilerin Mehmet Ağa'nın konuşmasından korkup böyle bir işe kalkışmış olması da mümkün. Buna ne dersiniz? Bu biraz tuzak bir soru gibi geldi Murat. Aslında komiserin söz ettiği olasılık onun da aklına yatıyordu. Ama bu konularda düşünce belirtirse komiserin yine işine karışıldığını düşünüp susmasından çekiniyordu. Bu aşamada politik davranması gerektiği kanısına vardı. Bilemiyorum, o sizin alanınız. Ben sadece işin akçeli yönüne bakıyorum. Murat komiserin yüzündeki ifadeden bu yanıtının hoşuna gittiğini fark etti. Politik davranmakla iyi yapmış olduğuna kanaat getirdi. Böylece komiser bildiklerini ve tahminlerini kendisine saklamayacaktı. Evet, ben de bu açıdan biraz daha ilerleyeyim bakalım, ama tabii sonuçta tüm bilgi ve bulgularımızı birleştirmek olayın çözümü için şart görünüyor. Haklısınız komiserim. Bir de merak ettiğim bir konu var. Bu davayla uğraşan bir savcı yok mu? Savcı Selim Bey var ama soruşturmayı bana terk etmiş görünüyor. Geçenlerde buradan çıktıktan sonra migreni tutmuş ve arabasıyla motosikletli bir kuryeye çarpmış. Beni aradı. Hemen hastaneye gittim. Allah'tan kimseye ciddi bir şey olmamıştı. Ama savcı migren nedeniyle kötü durumdaydı. Sanırım bazı batıl inançları olduğu için korkmuştu da. Nasıl? Hastaneden çıktıktan sonra bana sürekli bu cinayet vakasında bir uğursuzluk olduğunu söyledi durdu. Yaşadığı kazayı da bu uğursuzluğa bağlıyor gibiydi. Onun için bu işten uzak duruyor, benden bilgi alıyor ama kendisi tam olarak işin içine girmiyor. Sonunda sıra iddianame yazmaya gelince mecburen girecek tabii. Anladım komiserim. Murat Savcı'nın bu işi tümüyle komisere bırakmış olmasını biraz yadırgasa da çok üstünde durmadı. Ayağa kalkıp izin istedi. Araştırmalarında biraz daha ilerledikten sonra tekrar buluşmaya ve karşılıklı bilgi paylaşmaya karar verdikten sonra Murat veda edip çıktı. Karakoldan çıktıktan sonra sokakta biraz yürüyünce burnuna bir yerlerden keskin bir iğde kokusu geldi. Demek bu kadar yoğun yerleşim olan yerlerde bile hala iğde ağaçları var diye geçirdi aklından. Mayıs ayında açmaz mıydı iğde ağaçları? Mevsimlerde aylarda şaştı galiba diye söylenerek iç bayıltıcı iğde kokusu eşliğinde sokak boyunca yürüdü. Köşede camekanlı arabasıyla kağıt helva satan bir satıcı vardı. Bu tür satıcılar filmlerde hep polis çıkar diye düşünüp gülümsedi. Satıcıdan bir tane susam helva aldı ve yiye yiye yürümeye devam etti. Ağzındaki o çok tanıdık tat onu alıp çocukluğuna götürdü. O zamanlar İzmir'de evlerinin önünden bazen böyle sokak satıcıları geçerdi. Sokakta oynarlarken kağıt helvacı ya da dondurmacıyı gördüklerinde oyun durur, herkes evine koşup annesinden para isterdi. Çocukların çoğu kağıt helva alır, Murat susam helvayı tercih ederdi. Bazen kağıt helvacıyla dondurmacı aynı anda gelir, o zaman kağıt helvanın arasına dondurma koydururlardı. İçini çekti. Ekmek elden, su gölden ne güzel günlerdi onlar diye düşündü. Tam o sırada aklına cinayetin işlendiği köşkün bulunduğu sokak geldi. Cinayet günü oradan geçen bir satıcı bir şeyler görmüş olabilir miydi? Bu fikrini komisere açsa adam işine karışıldığını düşünüp bozulabilirdi. O nedenle gidip kendisi kontrol etmeye karar verdi. Bir taksi çevirdi ve köşkün adresini verdi. Köşkün olduğu sokağın başında indi taksiden. Sokak bomboştu, kaldırım kenarına park edilmiş birkaç araba vardı. Bu sokakta satıcı olmaz. Çünkü evler hep bahçe duvarlarının arkasında. Ayrıca görünürde hiç çocuk yok diye düşündü. Sonra buraya kadar gelmişken köşkte çalışan çifte kendisini tanıtmayı ve onları ikna edip evde olduğunu tahmin ettiği defteri aramayı düşündü. Vazgeçti. Her şeyden önce mahkeme izni olmadan arama yaptığı duyulursa sıkıntı çıkabilirdi. Hele bunu bir de komiser duyarsa işler iyice karışırdı. Sokak boyunca yürürken sokağın sonundaki evin çitlerini budayan birisini gördü. Ona doğru yürüdü. Selam verdikten sonra sordu. ''Burada mı çalışıyorsunuz?'' ''Evet, bu sokaktaki bazı evlerin bahçelerine bakıyorum.'' ''Şu ilerideki köşkte işlenen cinayet günü burada mıydınız?'' ''Evet, o gün polisler geldiğinde bahçeyle uğraşıyordum.'' ''O gün bu sokakta anormal bir şey gördünüz mü?'' ''Siz polis misiniz?'' ''Ben bu cinayeti araştırıyorum.'' ''Gazeteci misiniz?'' Adam kuşkulanmıştı, Murat soğuk bir tavırla yanıtladı. ''Hayır, ben mali şube dedim.'' ''Daha önce de polisler geldi, onlara anlattım.'' ''Biliyorum, ben acaba eksik bir şey var mı?'' diye soruyorum. ''Eksik bir şey yok, o gün ben bahçe suluyordum. Siren sesini duyunca merak edip o tarafa doğru yürüdüm. Bahçe kapısında duran polise sordum ama bana bir şey söylemedi. Bahçe kapısı kapalıydı, içerisi görünmüyordu. Ben de işime geri döndüm.'' ''Peki köşke giren çıkan birilerini gördünüz mü?'' ''Polislerden başka kimseyi görmedim. O köşkün kapısı uzun süredir hep kapalı zaten.'' Başka birileri bir şeyler görmüş olabilir mi? Mesela buradan sürekli geçen bir sokak satıcısı. Adam Murat'ın yüzüne alaycı bir ifadeyle baktı. Sizce bu sokaktan satıcı geçer mi? Adam haklıydı. Murat teşekkür ettikten sonra arkasını döndü ve sokağın başına doğru yürüdü. Nostaljik bir karşılaşma. Ankara'nın en güzel mevsimiydi. Hava sıcak değildi, nem de yoktu. Murat Kamu Yatırımları Bakanlığı'na doğru yürürken temiz havayı içine çekiyordu. İstanbul'dan gece araba sürerek geldiği için zihinsel yorgunluğuna fiziksel yorgunluk da eklenmişti. Kamu Yatırımları Bakanı H Holding hakkında inceleme yapıldığını bir yerlerden duyunca Maliye Bakanı'nı aramış, bakanlığı yakın zamana kadar bu holdingle çalıştığı için gelişmeler hakkında kendisine de bilgi verilmesini istemişti. Maliye Bakanı da bu konuyu inceleyen müfettişin kendisine bilgi vermesinin iyi olacağını bildirmiş ve ardından Teftiş Kurulu Başkanı'na talimat vermişti. Murat Kamu Yatırımları Bakanı'na giderek H Holding'de vergi incelemesi yaptığını fazla ayrıntıya girmeden anlatacaktı. Ankara'ya günübirlik gelen Murat yol boyunca bakana neler anlatacağını kafasında toparlamıştı. Bakanlığa geldiğinde kapıda güvenlik görevlisine kimliğini gösterdi ve bakanın kendisini beklediğini söyledi. Saatine baktı, randevusuna 10 dakika vardı daha. Güvenlik görevlisi bakanın özel kalem müdürüyle kısa bir telefon konuşması yaptıktan sonra onu bir başka güvenlik görevlisi eşliğinde müdürün odasına gönderdi. Özel kalem müdürünün odası tipik bir karşılama odasıydı. Gereksiz gibi görünen bir sürü koltuk, sandalye, sehpa ıvır zıvır doluydu. Bakana heyetler halinde gelen ziyaretçileri ağırlayabilmek için düzenlenmiş gibiydi. Özel kalem müdürü Murat'ı bekliyordu. El sıkıştıktan sonra masasına geçti. Murat da masanın karşısındaki koltuğa oturdu. Havadan sudan birkaç cümleden sonra sıkıntılı bir bekleme faslı başladı. Konuşacak konu kalmamış, çaylar da içilmişti. Her ikisi de cep telefonlarına bakmaya başlamışlardı. O sırada kapı açıldı. Murat bakanın odasından çıkan kadını görünce şoke oldu. Bu Carmina Burana konserine bakanla birlikte gelen genç kadındı. Dar bluzu, mini eteği ve stilettosuyla son derecede çarpıcı bir görüntüsü vardı. Kadın Murat'a gülümseyip başıyla selam verdikten sonra özel kalem müdürüne teşekkür ederek odadan çıktı. Murat zihninden demek ki burada görevli diye geçirdi. Özel kalem müdürüne döndü ve sordu. Affedersiniz, bu hanımefendiyi birisine benzettim ama adı nedir acaba, burada mı görevli? Özel kalem müdürü, aslında kadını beğendin, adını öğrenmek istiyorsun. Ben de bu numarayı yutmadım der gibi Murat'ı tepeden tırnağa süzdü. Murat bu bakışı fark edince sorduğuna pişman oldu ama olan olmuştu artık. Hanımefendinin adı Hale H. Ve hayır, burada görevli değil. Kendisi bakanlığımıza kamu yatırımlarında danışmanlık yapan F ve W şirketinde çalışıyor. Murat Hale H adını duyduğunda bir kez daha şoke oldu. Heyecanını belli etmemek için kendini zor tuttu. Tanıdığınız kişi miymiş? Özel kalem müdürünün alaycı bir ifadeyle sorduğu bu soru Murat'ın pişmanlığını bir kat daha arttırdı. Yok değilmiş, benzettim herhalde. Bu isimde bir tanıdığım yok. Hale H diye geçirdi aklından Murat. Demek konserde bakanın yanında gördüğüm bu kadın, öldürülen iş adamı Mehmet H'nin kızıymış. Murat kadının çalıştığı uluslararası şirketi biliyordu. Acaba kadının bakanlıkla ilişkisi sadece danışmanlık düzeyinde miydi? Uzmanlığı neydi? Murat bunları düşünürken telefon çaldı. Özel kalem müdürü telefonu açtı. Karşı tarafı dinleyip aizeyi yerine koyduktan sonra "Bakan Bey sizi bekliyor," dedi. Murat zihnindeki karmakarışık düşünceleri uzaklaştırmaya çalışarak çantasını aldı ve bakanın odasına girdi. Bakan masasında oturmuş önündeki kağıtlara bakıyordu. "Saygılar efendim," dedi Murat masaya doğru yürürken. Bakan yanıtlamadı. Başını önündeki kağıtlardan kaldırdı. Murat'ı baştan aşağı süzdü ve başıyla selamladı. Sonra da oturması için masanın karşı tarafındaki koltuğu eliyle işaret etti. Murat otururken bakan sordu. "Ne gibi gelişmeler var, anlatın bakalım." Murat'ın aklından asıl sen anlat. Bu haliyle ne işler çeviriyorsunuz demek geçse de bu soruyu sormadı doğal olarak. Kurguladığı öyküyü bakana anlattı. Vergi incelemesinin rutin olduğunu, işini tasfiye eden bir holdingin incelenmesi gerektiğini, incelemelerde bazı vergi eksikliklerini, hataları ve kaçakları saptadığını, bunların tahsiline gidileceğini anlattı. Bakan onu sessizce dinledi, sonunda asıl merak ettiği konuya geldi. ''Bizim bakanlıkla ilgili bir şey var mı?'' diye sordu. ''Şimdilik bir şey görünmüyor sayın bakanım.'' Bakan bir süre pencereden dışarı bakarak düşüncelere daldı. Cebinden bir sigara paketi çıkarıp içinden bir tane aldı ve yaktı. Kapalı yerde sigara içmek yasaktı ama yasaklar her yerde herkese uygulanamıyordu. Sanki Murat'ın varlığını unutmuş gibiydi. Bir sürü sıkıntısı vardı muhtemelen. Seçimler yaklaşıyordu, telefonlar durmadan çalıyor, herkes para istiyor, bölgesine yatırım yapılmasını talep ediyordu. Sigarasından bir nefes daha çekti ve daha yarısına bile gelmemişken tablaya bastırıp söndürdü. Sonra Murat'ın odada olduğunu hatırlamış gibi ona döndü. ''Bir şey çıkarsa benim de haberim olsun lütfen.'' Murat ayağa kalktı. ''Elbette efendim, izninizle.'' diyerek kapıya yöneldi. Bakan arkasından seslendi. ''Bu inceleme hakkında kimseye bilgi vermeyin.'' Murat durdu, geri döndü. ''Bu görevi bana veren üstlerim ve sizden başka kimse bu incelemeyi bilmiyor. Ama inceleme yaptığım yerlerde bölük bölçük de olsa bazı açıklamalar yapmam gerekiyor tabii. Aksi takdirde bilgi almam, veri toplamam mümkün olmaz.'' ''Tabii tabii, o kadarı da zorunlu zaten. Benim demek istediğim bu konuda basına malzeme çıkaracak bir sızıntı olmaması. Bu konu zaten dile düştü. Şimdilik basının yazmasını, televizyon kanallarının ele alıp tartışma konusu yapmasını bir şekilde önlüyoruz. Ama bu da bir yere kadar işliyor tabii.'' Murat'ın zihninden medyayı engellemeyi nasıl başarıyorsunuz acaba sorusu geçti. Bunu da soramazdı doğal olarak. Başıyla bakanı tekrar selamladı ve odadan çıktı. Murat'ın kafası karmakarışıktı. Bakanın inceleme işinden kuşkulanmış olduğunu hissediyordu. Ama onu asıl şaşırtan şey konserden sonra burada da karşısına çıkan sarışın genç kadının hale he olduğunu öğrenmiş olmasıydı. Dalgın dalgın kapıya doğru yürürken arkasından birisinin seslendiğini duydu. ''Murat, Murat!'' Döndü, Rüya E'yi gördü. ''Rüya!'' dedi. O da yüzünde geniş bir gülümsemeyle ''Murat'' dedi tekrar. Bir anda sarmaş dolaş oldular ve öylece kaldılar. Sanki zaman durmuştu. ''Sen burada ne arıyorsun?'' diye sordu Murat. ''Ben burada çalışıyorum'' dedi Rüya. ''Nasıl yani? Sen dış işlerinde değil miydin?'' ''Oradan ayrıldım. 6 ay oldu buraya geleli.'' ''Çok şaşırdım. Demek ki epey olmuş seninle görüşmeye de.'' ''Hiç aramadın ki sevgili arkadaşını.'' Rüya'nın sevgili sözcüğünü vurgulayarak söylemesi Murat'ın dikkatini çekti. ''Sen dış işlerinde çalışmaktan mutluydun bildiğim kadarıyla.'' ''Evet ama zaman içinde birçok şey değişti. Orada eğer meslekten hariciyeci değilsen hukuk müşaviri olarak gidebileceğin yerler oldukça sınırlı.'' ''Anladım, haklısın. Dur bir bakayım sana şöyle.'' Murat bir adım geri çekildi ve Rüya'yı tepeden tırnağa süzdü. Rüya yıllardır hiç değişmemiş, formunu korumuş, enerjik görünümünden hiçbir şey kaybetmemişti. Eskiden beri çok etkilendiği yemyeşil gözlerine baktı uzun uzun. Rüya, ''Unuttuklarını mı hatırlamaya çalışıyorsun?'' dedi ve ardından bir kahkaha patlattı. Murat Rüya'nın tipik kahkahasını duyunca bir an geçmişe gidip geldi. ''Hiç değişmemişsin Rüya.'' ''Evet, kadınlara ayıp olmasın diye öyle derler.'' ''Belki ama ben sana gerçeği söylüyorum. Yalan söylemeyi beceremem biliyorsun. Aslında sana bir şey söyleyeyim mi? Sen öteden beri de pek değişmedin. İnceliğin, yüzün, tavrın hiç değişmedi. Yemyeşil gözlerin hep böyle etkileyiciydi mesela. Kahkahan bile aynı.'' ''Bana asılıyor musun ne?'' Bu kez kahkaha sırası Murat'taydı. Gülmesi bitince sordu. ''Peki burada mutlu musun?'' İşte burada bana saygı duyuyorlar. Kendi kendimin amiriyim. Boş ver şimdi. Beni de sen ne arıyorsun burada? Eşin ve oğlun ne yapıyor?'' ''Biz ayrıldık Gülşen'le.'' ''Aa, bunu bilmiyordum işte. Ne zaman ayrıldınız? Siz iyi geçinen bir çift değil miydiniz? Oğlunuz ne oldu?'' Dur dur, sık boğaz etme, ayrılalı 6 aydan fazla oldu. Gülşen'in babası bize çok karışıyordu. İkimiz de rahatsızdık bundan. Sonunda ben babasıyla karşılaşmamak, konuşmamak için Gülşenlerin evine gitmez oldum. Bu kez annesi benim evlerine gelmem konusunda Gülşen'e baskı yapmaya başladı. Gülşen bu duruma çok üzülüyordu. Baktık bu iş böyle yürümeyecek, ayrılmaya karar verdik. Anlaşmalı olarak bir celsede boşandık. Barış Gülşen'le kaldı, dostça ayrıldık, hala iyi arkadaşız. Hatta arada Barış'ı da alıp birlikte yemek yiyoruz, konserlere filan gidiyoruz. Çok şaşırdım, hiç beklemediğim bir şey bu. Sanki ideal çift gibi görünüyordunuz. Vallahi hiçbir şey göründüğü gibi değil. Aslında bizim aramızda her evlilikte görülebilecek normal anlaşmazlıklar dışında öyle büyük sorunlar yoktu. Her şeyi çığırından çıkaran babasının bize o kadar karışması oldu. Sonunda ben dayanamadım. O da ailesinden kopamadı. Birbirimizden koptuk. Üzüldüm. Murat Rüya'nın bunu formalite gereği söylediği izlenimine kapıldı. Burada ne aradığıma gelince, bu aralar İstanbul'da yaptığım vergi incelemesiyle ilgili bir konu için geldim. Hani şu cinayete kurban giden iş insanı Mehmet H. var ya, işte onun holdingini inceliyorum. Tabii o holdingin sizin bakanlıkla birçok işi vardı, bilirsin. Bilmez olur muyum? Sözleşmelerinin çoğunu ben incelemiştim. Bakan Bey bu konularda bilgi almak için Maliye Bakanı'nı aramış, o da bana söyledi, ben de geldim ve bilgi verdim. İnsan ünlü bir maliye müfettişi olunca bakanlarla görüşür. Benim gibi memurlarla görüşecek halin yok tabii. Bu sözü söyledikten sonra bir kahkaha daha attı Rüya. Çok özlemişim senin kahkahalarını. Bizim gruptan kimseyle görüşüyor musun? Yok, koptuk gitti ya sen. Merve ve Nilay'la arada bir buluşup görüşürüz ama arada bir dediysen bir yıldan fazladır görüşmedik. Az süre değil. Ha, bu arada Orhan çok densiz işler yaptı. Ne yaptı? Geçen yıl buraya beni ziyarete geldi. Karısından ayrılmıştı, biliyorsun. Evet biliyorum, bir de kızları vardı. İlla öğlen seni yemeğe çıkarayım diye tutturdu. Olmaz desem kırılacaktı, mecburen kabul ettim. Yemekte birer kadeh şaraptan sonra seninki bana, ben çocukluğumuzdan beri sana aşığım, senden bir ışık görmediğim için açılamadım ama artık bunu söylemeden duramayacağım, benimle arkadaşlıktan öteye gider misin diye sordu. Senin o zaman evli olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu tabii ama eşimle geçinemediğimi ve ayrılmak üzere olduğumu da duymuş bir şekilde işte. Sen deli misin deyip masadan kalktım, arkamdan seslense de dönüp bakmadım. Murat gülmeye başladı Rüya. Gülme dedi sertçe. Ya özür dilerim ama bu komikmiş gerçekten. Hiç komik değil. Aptallığın dik alası. Özür dilerim ama gerçekten komik. Rüya yutkunarak sordu. Bugün kalıyor musun yoksa İstanbul'a dönecek misin? Döneceğim. Yetiştirmem gereken şeyler var. Birkaç hafta sonra İstanbul kısmını bitirip geri gelirim herhalde Ankara'ya. Bir daha geldiğinde ya da tam olarak döndüğünde mutlaka ara. Buluşup bir yerde yemek yiyelim, dertleşelim. Eskileri konuşalım, özletme kendini. Rüya ayak uçlarının üzerinde yükselerek Murat'ı öptü. Murat ona sıkıca sarılıp uzun uzun öpmemek için kendisini tuttu. Hoşça kal Rüya dedi. Gelirsen mutlaka önceden haber vereceğim. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 98.